Ayrım 5.
Genç adam da iyi ama tavan bel veriyor diye yanıtladı. Bak şurada bir çatlak var, tepemize çökmesinden korkuyorum. Ama babası omuzlarını sekti. Adam sende çökermiş. Ne olur yani? İlk kez olmayacaktı ki bu. Gene de paçalarını kurtarırlardı pekala. Sonunda adam kızdı, oğlunu ocağın dibine gönderdi. Zaten hepsi de işi asıyordu. Levak sırt üstü yatmış, düşen bir kum taşının kanattığı sol elinin baş parmağını küfürler yağdırarak inceliyordu. Şaval az daha terlemek amacıyla hırsla gömleğini çıkarıyordu. Şimdiden kömürden kapkara kesilmişler, vücutlarından fışkıran terle çamura dönüşerek dereler halinde süzülüp küçük göller oluşturan ince kömür tozuna bulanmışlardı. Gene önce Maho başladı kazmasını vurmaya. Bu kez daha aşağıda çalışıyordu. Başı neredeyse kayaya değiyordu. Demek ki dik kafalı Damla şimdi alnına öyle bir inatla düşüyordu ki adam onun kafatasında bir delik açtığını duyar gibi oluyordu. Catherine Etienne'i yatıştırmak için kulak asma sen dedi. Onlar hep böyle böğürür dururlar. Ve iyiliksever bir kız gibi dersini sürdürdü. Vagonlar ocakta duruldukları gibi yukarı çıkıyor. Kayıt görevlisinden gelen vagonun sahibinin adına işlenebilmesi amacıyla özel bir işaretlenerek aşağı iniyordu. Bu nedenle vagonları temiz kömürle ağzına kadar doldurmaya çok özen göstermeleri gerekiyordu. Yoksa onları yukarıdan geri çevirirlerdi. Gözleri karanlığa alışmaya başlayan delikanlı, genç kızın henüz beyaz, kansız, soluk benizli yüzüne bakıyordu. Kız öylesine çelimsizdi ki yaşını sorsalar pek kestiremez, çok çok 12 derdi. Bununla birlikte genç adam onun daha büyük olduğunu seziyordu. Hatta kızın o erkeksi serbestliğinden, saf yüzsüzlüğünden bir parça rahatsız oluyordu. Kızdan pek hoşlanmamıştı. Şakaklarını sıkan küçük takkesiyle onun o soluk soytarı suratını fazla çocuksu buluyordu. Ama onu asıl şaşırtan bu küçük kızın gücüydü. Becerikliliğin büyük payı olan sihirli bir güçtü bu. Genç kız vagonunu düzenli ve hızlı küçük kürek darbeleriyle Etienne'den daha çabuk dolduruyordu. Sonra da galerinin alçak kesimlerinden rahatça geçerek hiçbir engele takılmadan yavaş ama takıntısız bir tek itişle vagonu eğik düzeye kadar itiyordu. Etienne kendini paralıyor, vagonu raydan çıkarıyor, çok kötü durumlara giriyordu. Aslına bakarsanız yol hiç de kullanışlı, rahat bir yol değildi. Kömür ocağından eğik düzeye kadar şöyle bir 60 metre vardı. Tesviyecilerin daha henüz genişletemedikleri yol, tavanı bir sürü çıkıntıyla dolu çok eşitsiz, daracık, gerçek bir sıçan yoluydu. Kimi yerlerde kömür yüklü vagonlar zor geçiyordu. İtici işçi kafasını yarmamak için yere yamyasıya kapanıp, dizlerinin üzerinde sürüklenerek vagonu itmek zorunda kalıyordu. Zaten kaballama kalasları bel verip kırılmaya başlamıştı bile. Çok zayıf koltuk değnekleri gibi soluk, uzun yırtıklar halinde tam ortalarından koptukları görülüyordu bunların. Bu kırıklara takılmamaya çok dikkat etmek gerekiyordu. Kalça kalınlığındaki meşe kütüklerini çatlatan o yavaş ezilmenin altından ansızın bel kemiğinin çatırdadığını işitmenin gizli kaygısıyla yüzü koyun yere kapanıp geçiliyordu. Catherine gülerek "Gene mi?" dedi. En zor geçitte Etienne'in vagonu raydan çıkmıştı. Nemli toprağın içinde habire yer değiştiren bu rayların üzerinde bir türlü vagonu düzgün itmeyi başaramıyordu. Sonra da öfkeleniyor, küfürler yağdırıyordu. Aşırı çabalarına karşın bir türlü yerine oturtamadığı tekerleklerle boğuşup duruyordu hiddetle. "Dur canım, acele etmesene," diye sürdürdü genç kız. "Eğer öfkelenirsen bu dünyada yürümez." Catherine büyük bir ustalıkla süzülmüş, geri geri giderek kalçasını vagonun altına sokmuştu. Belinin bir hareketiyle de arabayı kaldırıp rayların üzerine yerleştirdi. Vagonun ağırlığı 700 kiloydu. Etienne şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmış, utana sıkıla özür dilemeye çalışıyordu. Genç kız ona sağlam dayanak noktaları elde edebilmek için bacaklarını nasıl açacağını, ayaklarını galerinin iki yanındaki direkleri nasıl dayayacağını göstermek zorunda kaldı. Kasların, omuz ve kalçaların bütün gücüyle itebilmek için vücut da öne doğru eğilmeli, kollar gergin tutulmalıydı. Bir gidişte Etienne kızın peşine takıldı. Kalçaları gerilmiş, sirklerde çalışan o cüce hayvanlar gibi dört ayak üstünde yürüyormuş izlenimini verircesine süzülüp gittiğini görmüştü. Genç kız boncuk boncuk terliyor, körük gibi soluyordu. Bütün eklemleri çatırdıyordu ama sanki hepsinin ortak çilesi böyle iki büklüm yaşamakmış gibi alışkanlığın ilgisizliğiyle ağzından bir tek yakınma çıkmıyordu. Etienne ise bir türlü onun gibi yapamıyordu. Ayakları ona engel oluyordu. Böyle başı aşağıda iki büklüm yürümek onu çok yoruyordu. Birkaç dakika sonra bu durum işkence halini alıyordu. Öyle korkunç, öyle dayanılmaz bir sıkıntıya dönüşüyordu ki doğrulup soluk alabilmek için diz çökmek zorunda kalıyordu. Sonra eğik düzeye ulaşınca yeni bir angarya beliriyordu. Catherine ona vagonu nasıl kaptırıp aşağı göndereceğini öğretti. Bir yükleme yerinden öbürüne bütün maden ocaklarıyla damarlara bağlantısı bulunan bu eğik düzeyin aşağısında ve yukarısında her iki başında da bir madenci çırağı vardı. Yukarıdaki hızı frenliyor, aşağıdaki de vagonları alıyordu. Bu 12-15 yaşındaki haylazlar birbirine yakası açılmadık küfürler savururlardı. Onları uyarmak için daha da şiddetli avaz avaz bağırmak gerekiyordu. O zaman yukarı çıkacak boş bir vagon olursa aşağıdaki işaret veriyor, itici kız dolu vagonuna hızla yol veriyordu. Yukarıdaki frenci freni açınca yüklü vagonun ağırlığı boş olanı yukarı çıkarıyordu. Vagonlar aşağıda, dipteki galeride katarları oluşturuyor, beygirler de bunları kuyunun başına kadar götürüyorlardı. Catherine eğik düzeyin içine doğru "Hey, Allah'ın cezası hayvanlar!" diye bağırıyordu. Bu eğik düzey baştan başa kaballanmış, yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir galeriydi. Dev boyutlu bir ses borusu gibi çınlardı. Madenci çırağı olanlar dinleniyor olmalıydılar çünkü ikisi de yanıt vermiyordu. Bütün katlardaki vagonlar durmuştu. En sonunda incecik bir kız sesi işitildi. Oğlanlardan biri moketin üstüne çıktı mutlaka. Dört bir yandan kaba kahkahalar yükseldi. Madendeki bütün itici kızlar kasıklarını tuta tuta gülüyorlardı. Etienne, Catherine'e "Kimdi o bağıran?" diye sordu. Catherine, "Lady," diye yanık verdi. Yetişkin kadınlar kadar çok şey bilen ve bir taş bebeğinkini andıran incecik kollarıyla vagonları gene onlar kadar rahatlıkla iten küçük bir mahalle kızıydı bu. Moket'e gelince her iki oğlanı da aynı zamanda idare ediyor olmalıydı. O arada aşağıdan gönderin diye bağıran karşılayıcı oğlanın sesi yükseldi. Besbelli aşağıdan bir işçi başı geçiyor olmalıydı. 9 katta birden vagonlar yeniden gidip gelmeye başladı. Artık sadece var gelci oğlanların karşılıklı bağırışlarıyla kaldırabileceklerinden çok yük vurulmuş kısraklar gibi kan ter içinde kalmış itici kızların hırıltılı solukları işitiliyordu. Madencilerden biri beli havada kalçaları erkek pantolondan fırlayacakmış gibi duran bu dört ayak üstünde giden kızlardan birine rastlayınca madende bir hayvan heyecanı erkeğin ansızın kabaran ateşli isteğinin soluğu esiyordu. Etienne de her gidiş gelişte aşağıda maden ocağının boğucu havasını, kısa saplı kazmaların boğuk ve kesik vuruşlarını, çalışmakta direnen kazmacıların acılı iniltilerini buluyordu. Kazmacıların dördü de soyunduklarından baştan ayağa maden kömürüne bulanmışlar, kafalarındaki takkeye varıncaya kadar kapkara bir çamura batmışlardı. Bir ara havasızlıktan boğulacak duruma gelen Matthew'yu kurtarmak, biriken kömürü galeriye kaydırmak için kalasları kaldırmak zorunda kaldılar. Zachary ile Lavak dediklerine göre gittikçe sertleşen damara küfürler yağdırıp duruyorlardı. Bu da pazarlık koşullarını felakete dönüştürecekti. Şaval döndü, bir an sırt üstü yattı, sinirine dokunan Etienne sövüp saymaya başladı. "Seni yılan seni, bir kız kadar bile gücü yok. Şuna bakın hele, sen vagonunu dolduracak mısın bakayım ha? Kollarına yazık olur değil mi? Tüh Allah kahretsin. Eğer bu vagonlardan birini senin yüzünden geri gönderecek olurlarsa senin 10 meteliğini keserim haberin olsun." Genç adam niteliksiz işçiyle usta işçi arasındaki kaba ayrımı sineye çekerek bu kürek mahkumlarına yaraşır işi bulduğuna bin şükrederek karşılık vermekten kaçınıyordu. Ama artık ayakları kanlar içinde kaldığından, kolları bacakları tutulduğundan, bütün bedeni cendereye sokulmuş gibi dayanılmaz acılarla kıvrandığından
adım atacak hali kalmamıştı. Bereket versin ki saat 10 olmuştu. Bütün şantiye işi bırakıp öğle yemeği yemeye karar verdi. Mahon'un bir saati vardı ama buna bakmadı bile. Şu yıldızsız karanlığın içinde şimdiye kadar 5 dakika bile yanılmamıştı. Adamların hepsi gömleklerini ve ceketlerini giydiler. Sonra da ocaktan aşağıya inip dirsekleri böğürlerinde, kaba etleri topuklarının üzerinde çömeldiler. Madencilerin öylesine alışılmış bir oturuş biçimiydi ki bu. Madenin dışında bile bunu korurlar. Oturmak için bir duvar dibine, bir kaldırım kıyısına ya da bir kalasa filan gerek duymazlardı. Her biri azığını çıkarmış, kalın ekmek dilimini büyük bir ciddiyetle ısırıyordu. Arada sırada sabahki çalışma konusunda ağızlarından tek tük bir sözcük çıktığı da oluyordu. Ayakta dikilen Catherine en sonunda Etienne'in yanına gitti. Delikanlı az ötede sırtını odunlara dayayıp rayların arasına uzanmıştı. Orada az buçuk kuru bir yer vardı. Genç kız ağzı dolu kalın ekmek dilimi elinde "Sen bir şey yemiyor musun?" diye sordu. Birden delikanlının gecenin karanlığında meteliksiz, belki de bir lokma bile ekmeksiz, avare avare dolaştığını anımsadı. "Benimkinin yarısını ister misin?" Etienne açlıktan kazınan midesinden ötürü titreyen bir sesle yemin billah ederek reddedince Catherine neşeyle "Ya, iğreniyorsun galiba ama bak ben yalnızca bu yandan ısırdım, sana şuradan vereyim" diye diretti. Ekmek dilimlerini ikiye bölmüştü bile. Payına düşeni alan delikanlı bunu bir lokmada yutmamak için kendini zor tuttu. Kızın titreyişlerini görmemesi için kollarını kalçalarının üzerine bastırıyordu. Catherine 40 yıllık arkadaşıymış gibi gelip yüzük oyun yanına yatmıştı. Bir eliyle çenesini tutuyor, öbürüyle de ağır ağır ekmeğini yiyordu. Aralarına koydukları lambaları onları aydınlatıyordu. Catherine bir süre Etienne'i sessiz sedasız seyretti. İnce yüzü, kapkara bıyıklarıyla onu yakışıklı buluyor olmalıydı. Kız sevinçle belli belirsiz gülümsedi. "Demek makinistsin ve demir yolundan seni kovdular. Ama neden?" "Çünkü ustabaşını tokatladım." Şaşkınlıktan kızın ağzı bir karış açık kaldı. Geleneksel boyun eğme, edilgin itaat fikirleri alt üst olmuştu. "İçkili olduğumu da belirtmem gerek," diye sürdürdü Etienne. "İçtim mi çılgına dönerim ben. Kendimi de başkalarını da yerim o zaman. Evet, böyle işte. İki kadeh içtim miydi birilerini harcamadan edemem. Sonra da tam iki gün hastalanırım." Genç kız büyük bir ciddiyetle "Sen de içme öyleyse," dedi. "Yok, korkma, ben kendimi bilirim." Bunları söylerken Etienne başını salladı. İçkiden nefret ediyordu. Ayyaşlar soyunun son evladının içkiye duyduğu nefretti bu. Bedeninin her zerresinde içkiye batmış ve içkiden bozulmuş bütün önceki kuşakların acısını duyan sol halkanın kiniydi bu. Etienne ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra "Bir tek annem için üzülüyorum sokağa atıldığıma," dedi. "Annem pek mutlu değildir. Ona arada sırada 5-10 kuruş gönderirim." "Nerede annen?" "Paris'te. Côte d'Or sokağında çamaşırcılık yapar." Bir an sustular. Bunlar aklına geldi mi delikanlının kara gözleri buğulanır, gençliğinin o güzelim sağlığı altında gizlediği, o bilinmez bozukluğun ezici kaygısı kaplardı yüreğini. Gözlerini madenin karanlıklarına dikip bir süre öyle kaldı. Ve yerin bu 7 kat derinliklerinde, toprağın bütün ağırlığı ve havasızlığı altında çocukluğu geliyordu gözünün önüne. Daha genç ve pek güzelken babası tarafından yüzüstü bırakılan, başka biriyle evlendikten sonra yeniden eski kocasının aldığı, onlarla birlikte şarap ve pislik derelerinde yuvarlanarak kendisini yiyip bitiren o iki erkek arasında yaşayan anacığını düşünüyordu. Orasını, o sokağı anımsıyor, bütün ayrıntılar gözünün önüne geliyordu. Dükkanın ortasında yığılan kirli çamaşırlar, bütün evi leş gibi kokutan içki alemleri, insanın çenelerini dağıtırcasına suratlarda patlayan tokatlar. Sonra ağır ağır konuştu. "Şimdi artık buradan alacağım 30 metelikle ona ne verebilirim ki? Açlıktan ölüp gidecek, besbelli." Umutsuzca omuzlarını silkti, sonra gene ekmek dilimini dişledi. Matarasının ağzını açan Catherine, "İçmez misin?" diye sordu. "Korkma canım, içki filan değil, sadece kahve, sana zararı dokunmaz. Öyle kuru kuru yutarsan lokmalar boğazına dizilir." Ama Etienne içmek istemedi. Zaten ekmeğinin yarısını almıştı, o kadarı yeterdi. Oysa genç kız büyük bir açık yüreklilikle üsteliyordu. En sonunda da pekala öyle olsun. Madem o kadar düşüncelisin ben senden önce içeyim bari. Yalnız ondan sonra artık reddedersen çok ayıp olur. Ve matarayı ona uzattı. Catherine doğrulup dizlerinin üzerine oturmuştu. Etienne iki lambanın ışığında onu hemen yakından görebiliyordu. Acaba neden önce pek çirkin bulmuştu kızı? Şimdi ise incecik bir kömür tozuyla kaplanıp kapkara kesilen yüzü kendisine garip bir çekicilikte görünüyordu. Bu gölgelerin kapladığı yüzde çok büyük ağzın içindeki dişler kar gibi parlıyordu. Bir dişi kedininkileri andıran gözleri büyüyor, yeşilimsi bir pırıltıyla ışıldıyordu. Başlığının altından fırlayan bir tutam kızıl saç kulağını gıdıklayıp kızı güldürüyordu. Şimdi artık o kadar küçük görünmüyordu. Rahat rahat 14 yaşında olmalıydı. Etienne içip matrayı geri verirken hatırın için kabul ediyorum dedi. Kız bir yudum daha içti. Kalanını paylaşmak istediğinden delikanlıyı bir yudum daha içmeye zorladı. Ağızdan ağza gidip gelen bu incecik matara onları eğlendiriyordu. Delikanlı birdenbire dudaklarından öpmek için kızı kollarına alıp alamayacağını düşündü. Kızın uçuk pembe etli dudakları yüzündeki kömür tozundan ötürü daha da canlı görünüyor, delikanlıyı gitgide artan bir istekle kıvrandırıyordu. Ama şimdiye kadar Lille'de topu topu iki kızla, kaşarlanmış cinsten iki kızla ilişkisi olduğundan, ailesinin dizinin dibinden hiç ayrılmamış bir işçi kıza nasıl davranmak gerektiğini bilmiyor, utanıp sıkılıyor, öpmeyi bir türlü göze alamıyordu. Etienne yeniden elindeki ekmeği dişlerken 14 yaşında var mısın diye sordu. Kız şaşırdı, biraz öfkelendi bile. Nasıl 14 mü dedin? Ne 14'ü? Tam 15 yaşındayım. Bak orası doğru, pek gelişmedim. Bizim burada kızlar çabuk gelişip serpilemez. Etienne sorularını sürdürdü. Kız da utanıp sıkılmadan, küstahlık taslamadan her şeyi anlattı. Zaten kadın erkek ilişkilerinde bilmediği yoktu. Bununla birlikte Etienne içinde yaşadığı kötü hava ve yorgunluk ortamında cinselliğin gecikmiş olduğunu ve kızın ruhunun ve bedeninin bakire olduğunu çok iyi sezinliyordu. Delikanlı onu öpebilmek amacıyla sözü mokette kıza getirince Catherine o dingin sesiyle neşe saçarak müthiş öyküler anlattı. Oo, bu kış onun yapmadığı kalmadı, bir görseydin. Etienne onun da bir sevgilisi olup olmadığını öğrenmek isteyince kız annesini üzmek istemediğini ama bunun kaçınılmaz olarak bir gün gerçekleşeceğini yanıtını verdi. Yarı ciddi yarı şaka. Genç kız omuzlarını büzmüş, terden sırılsıklam olmuş giysilerinin içinde soğuktan titriyordu. Tatlı yüzünde insanları ve nesneleri kendine çekmeye hazır bir hava vardı. Kız erkek bir arada yaşayınca insan ister istemez sevgili bulur, değil mi ya? Elbette. Hem sonra bunun kimseye zararı yok ki. Papaza bir şey söylemezsin, olur biter. Oho, papaza aldıran kim? Umurumda bile değil. Ama kara adam var. Nasıl? Kara adam mı? Madene dönen ve kötü kızların boynunu koparan yaşlı madenci. Etienne kızın kendisiyle alay etmesinden korkarak ona bakıyordu. Bütün bu saçmalıklara inanıyor musun sen? Hiçbir şey bilmiyor musun? Yok, pek o kadar da değil. Okuma yazma bilirim ben. Bizim evde çok işe yarar bu. Çünkü anamla babam zamanında hiçbir şey öğrenmemişler. Doğrusu ya, pek sevimli bir kızdı. Ekmeğini bitirir bitirmez onu kucaklayıp o kalın pembe dudaklarından öpecekti. Bir utangaç kararıydı bu. Sesini boğuklaştıran bir şiddet, bir saldırı düşüncesiydi. Genç kızın etini saran bu erkek giysileri, şu ceket ve şu pantolon Etienne'i kışkırtıyor, adeta rahatsız ediyordu. Delikanlı son lokmasını yutmuştu, mataradan bir yudum daha içti, içinde kalanı bitirmesi için bunu kıza uzattı. İşte artık eyleme geçme zamanı gelmişti. Ta dipteki madencilere doğru kaygılı bir bakış fırlattığı anda galerinin ağzında bir gölge belirdi. Cheval bir süreden beri ötede dikilmiş, uzaktan onlara bakıyordu. Biraz ilerledi, Mahon'un kendisini görüp görmeyeceğine baktı, Catherine hala öylece oturuyordu. Cheval kızı omuzlarından yakaladı, başını arkaya devirdi. Etienne hiç mi hiç aldırış ettiği yoktu. Kızın dudaklarını kaba bir öpücükle ezdi. Bu öpücükte bir sahiplenme, bir tür kıskançça bir kararlılık vardı. derken genç kız isyan etti. Bırak beni diyorum sana, anladın mı? Şaval kızın başını tutmuş, dosdoğru gözlerinin içine bakıyordu. Kartal gagasına benzeyen kocaman bir burnun kapladığı kapkara yüzünde kızıl sakalı alev alev yanıyordu. En sonunda kızı bıraktı ve tek söz söylemeden çekilip gitti. Etienne buz gibi bir ürpertiyle dona kalmıştı. Beklemekle aptallık etmişti. Şimdi elbette ki bu kızı dünyada öpemezdi, çünkü öbürü gibi kendisinde bu fırsattan yararlanmak istediğini düşünebilirdi. Gururu yaralanmış, gerçekten üzüntü duymuştu. Alçak sesle, "Neden bana yalan söyledin?" dedi. "Sevgilim varmış ya işte." "Yok canım, yemin ederim ki değil," diye haykırdı Catherine. "Aramızda şu kadarcık bir şey yok. Arada sırada alay etmek ister. Hatta buralı bile değil. Daha 6 ay önce Palais Claire'den geldi." İkisi de ayağa kalkmıştı. Az sonra işbaşı yapacaklardı. Genç kız onu bu kadar soğuk görünce üzülür gibi oldu. Hiç kuşkusuz onu öbüründen daha çok yakışıklı buluyordu. Belki de etkeni yeğlerdi. Sevimli görünmek onu biraz avutmak fikriyle yanıp tutuşuyordu. Delikanlının şaşkın bakışlarla geniş soluk bir aleve mavi mavi yanan lambasını incelediğini görünce hiç değilse onu oyalamayı denedi. "Gel bak sana ne göstereceğim," diye mırıldandı candan bir dostlukla. Genç kız Etienne'i ocağın dibine götürdü. Ona maden kömürünün içinde bir çatlak gösterdi. Oradan kuş cıvıltısına benzer küçük bir ses, hafif bir kaynama gürültüsü geliyordu. "Elini koy da bak, esintiyi duyuyor musun? İşte bu grizu." Etienne şaşırıp kaldı. Yerin altını üstüne getiren o korkunç şey buydu demek ha. Kız gülüyordu. Lambaların alevi böyle mavi mavi yandığına göre demek ki bugün madende çok grizu var diyordu. Ansuzun, Mahyun'un sert sesi, "Gevezeliği kesin artık tembeller," diye bağırdı. Catherine ile Etienne hemen küreklere saldırdılar. Vagonları doldurup sırtları kas katı kesilmiş, galerinin eğri büğrü tavanı altında sürünerek bunları eğik düzeye ittiler. Daha ikinci seferde terdem sırılsıklam olmuşlardı. Kemikleri gene çatırdıyordu. Maden ocağında kazmacılar da işbaşı yapmışlardı. Çoğu zaman terlerini soğutmamak için öğle molalarını kısaltıyorlardı. Ve böyle gün ışığından uzakta suskun bir açgözlülükle yenen ekmek dilimleri midelerine kurşun gibi oturuyordu. Gene yan yatıp eskisinden daha da kuvvetle kazmalarını vuruyorlardı. Artık kafalarında sadece daha çok sayıda vagon doldurmaktan başka bir şey yoktu. Bunca zorlukla elde edilen kazanç hırsından başka her şey siliniyordu onlar için. Dereler gibi akan, kollarını bacaklarını şişiren suyu, iki büklüm duruşların neden olduğu krampları, soludukları karanlıkların boğucu havasını artık hissetmez oluyorlardı. Bununla birlikte gün ilerledikçe soludukları hava, lambaların isi, solukların pis kokusu ve grizunun boğucu esintisiyle daha da zehirleniyor, örümcek ağları gibi gözleri rahatsız ediyordu. Bütün bunları ancak gece yapılan havalandırma alıp götürebilecekti. Onlarsa bu köstebek yuvasının ta derinliklerinde, toprağın bütün ağırlığı altında, ciğerleri soluksuzluktan alev alev yanarak habire kazma sallıyorlardı.